Ayrım 4. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 40. 2004. Sosyete Umre'ye, Emine Hanım BM'ye, Büyük Orta Doğu Projesi Eş Başkanı, Yahudi Cesaret Madalyası, Win-Win, Yes Be Annem, Annan Güzel Mi, AB'ye girdik, hızlandırılmış tren faciası, özel yetkili mahkemeler. Yeni seneye Safranbolu'da giren başbakan, yılbaşı gecesi huzur evini ziyaret etti. Saat hayli geç olmuş, yaşlılar uyumuştu. Hepsini uyandırıp getirdiler. Gazetecinin biri, keşke daha erken gelseydiniz dedi. Başbakan kızdı. Ağzın leş gibi kokuyor, edepsizce soru sorma diye fırçaladı. Muhabiri tartakladılar. Satır aralarında küçük küçük kalan ama aslında ufak ufak nereye doğru gittiğimizi, nereye doğru sürüklendiğimizi gösteren haberler yayımlanıyordu. Sosyetemiz hidayete ermişti mesela. VIP hacı adayları için Hilton Oteli'nde seminer düzenlendi. Kutsal topraklarda rahat hareket etmeleri için yanlarına bale ayakkabısı almaları önerildi. İstanbul Belediyesi Kültür Müdürü Şenol Demiröz, TRT Genel Müdürü oldu. İçinde Atatürk geçmeyen Çanakkale belgeseli çekmesiyle ünlüydü. AKP'li belediyelerde palmiye merakı başlamıştı. Ama bu palmiye başka palmiyeydi. Bahçıvan sulama filan istemiyordu. Çünkü Çin'den ithal ediliyordu, plastikti. Sağ elde gümüş yüzük moda olmuştu. Ekonomi sayfalarımızda manşetti. Altın alyanslarını çıkarıp gümüş yüzüğe dönen iş adamı sayısında patlama yaşanıyordu. Civan Haco, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 20 bin kişiye konser verdi. Sağlık Bakanımız Abant Gölü etrafında eşiyle yürüyüşe çıktı. Maazallah kayıp düşme ihtimaline karşı 112 acil ambulansı peşlerinden takip etti. Tayyip Erdoğan Siirt'te okul açılışı yaptı. Kara tahtanın başına geçti. Milli eğitimin yeni sloganını yazdı. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Küçük bir pürüz vardı. Baş harflerini dizince odun çıkıyordu. Beşar Esad ailece Ankara'ya geldi. 57 sene sonra Türkiye'ye gelen ilk Suriye devlet başkanıydı. Dışişleri Bakanımız türbanlı eşini getirmedi. Karşılama protokolünde devlet bakanı Kürşat Tüzmen'in türbansız eşi vardı. Türban henüz kamusal alanda dayatılmıyor, şimdilik nabza göre şerbet veriliyordu. Sivas'ta taksinin arka koltuğunda veterinere götürülen ve bu fotoğrafla dünyanın en meşhur danası olan Dana Ferhat sucuk oldu. Bir zamanlar danasını bile taksiye bindirecek durumda olan sahibi, SSK borçlarını ödeyebilmek için satmak zorunda kalmıştı. Zonguldak, Kozlu'daki madenci heykelinin ayakları dibine dekoratif amaçla yerleştirilen 50 kilo taş kömürü çalındı. Kozlu Belediye Başkanı, bundan sonra çalınmaması için taşları siyaha boyayıp kömür gibi oraya koyacağız dedi. Kazancı Bedih olarak tanınan, Türkiye'nin yaşayan tek gazel hanı, sıra gecelerinin efsane ismi, Şanlıurfalı kültür hazinesi Bedih Yoluk, katalitik sobadan zehirlenerek vefat etti. Anca iç sayfalarda haber olabildi. Çünkü Türkiye büyük bir şok yaşıyordu. Bayhan yarı finalde elenmişti sayın seyirciler. TESEV Başkanı Can Paker, liberal devrim ayağıyla ülkeleri kurcalayan, spekülatör Soros'un maddi destek verdiği kuruluşları açıkladı. TESEV, Açık Radyo, Açık Site, Biyanet, Umut Vakfı, AÇEV, Tarih Vakfı ve Avrupa Hareketi'ydi. Kendileri geldiler, yardım yapmak istiyoruz dediler, biz de kabul ettik dedi. Başbakan ABD'ye gitti. İlk durağı New York'tu. Musevi Komitesi'nden cesaret ödülü aldı. Bilahare Etkin Düşünce Kuruluşu, Council on Foreign Relations'a gitti. Bu konseyin başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı şöyle tanıttı. Hayata 15 yaşındayken futbolcu olarak atıldı. En büyük kulüpten teklif aldı. Babası izin vermedi. İzin verseydi Türkiye Milli Takımı'nın başkanı olurdu. Babası iyi ki izin vermemiş, yoksa kendisini başbakan olarak göremezdik. Babasına teşekkür borçluyuz. Sonra şöyle devam etti. Aynı zamanda başarılı bir şarkıcı. Türk klasik müziği ve Türkçe pop söylüyor. İsterseniz bir şarkı söyleyebilirsiniz. İnanın yüreğimi sopladı bir an için. Kürsüye çıkıp beraber yürüdük biz bu yollardayı söyler mi diye endişelendik. Neyse ki söylemedi. Ama bir başka adreste bir başka şarkıyı söyledi. Katolik Üniversitesi St. John's'ta cübbe giydi. Fahri doktora unvanı aldı. Kepiyle poz verirken, ''Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk.'' dedi. ''Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz bölümünü.'' demedi. Emine Hanım Birleşmiş Milletler binasını gezdi. BM Genel Sekreterinin koltuğuna oturdu. Hatıra fotoğrafı çektirdi. ABD Başkanı Bush, Başbakanımızı Oval Ofis'te ağırladı. Geçen gelişinde milletvekili bile olmadığı için Roosevelt Salonu'nda kabul edilmişti. Gazeteciler fotoğraf alırken, tezkerenin kuyruk acısı olsa gerek, Bush küstahlaştı. Sanki Papua Yeni Gine'nin ilçesinden bahsediyormuş gibi, Türkiye'nin nüfusu ne kadar diye sordu. Bizimki tersleyeceğine, sınava girmiş öğrenci gibi 72 milyon cevabını verdi. Bush alaycı tavrıyla gülümsedi. Bayağı kalabalıkmışsınız dedi. Yüce Türk basını başbakanımız ayak ayak üstüne attı, çok rahattı. Türkiye bütün istediklerini aldı, manşetleri döşendi. Ama ne aldığımızı yazan olmadı. Bir hafta sonra bizzat başbakanımız kimin ne alacağını açıkladı. Kürtler benim canım ciğerim. ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Diyarbakır yıldız olacak dedi. Büyük Orta Doğu Projesi ilk defa resmen telaffuz edilmişti. Detayları belirsizdi, ipucu gayet netti. Diyarbakır yıldız olacaktı. Ve yıldız mıldız derken, astronotların kurtarılması, uzaya fırlatılmış araçların geri verilmesi hakkındaki yasa meclise sunuldu. Yetmedi, ayda ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerin düzenlenmesi hakkındaki yasa da meclise sunuldu. Şaka gibi ama Birleşmiş Milletler anlaşmalarıydı. Bu anlaşmalara göre Türk uzay araçları Ay'a inebilecek, Ay'da uzay istasyonu kurabilecekti. Aynı gün Dolmabahçe'de son halife Abdülmecid'in kütüphanesi açıldı. Kurdele'yi Ay'da istasyon kuracak olan meclisimizin başkanı kesti. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, camiye üniformasıyla gidip namaz kılan assubayın ordudan ihraç edilmesini onayladı. Genelkurmay Başkanı Özkök, geçen Aralık'ta oğlunu Ankara'da evlendirmişti. Düğüne gelemeyen akrabaları için İzmir'deki ordu evinde ikinci defa düğün yaptı. Oldu olacak bir düğün de İstanbul'da yapsaydı hiç fena olmazdı. Kurban Bayramı geldi. İkinci günü Konya Selçuklu'da 11 katlı Zümrüt apartmanı durup dururken çöktü. 92 kişi kurban oldu. Dere yatağına inşa edilmişti. Elbette çürük malzemeydi. 1983'te Diyarbakır'da apartman çökmüş, 93 kişi ölmüştü, müteahhidi okuryazar bile değildi. 1999 depreminin müteahhit simgesi Veli Göçer, edebiyat okumuştu. İnşaatçılıkla alakası yoktu. Peki ya bu? Maalesef bunun müteahhidi mimardı. Vicdan ve iş ahlakı olmayınca eğitimin de manası olmuyordu. Popstar'ı Abidin kazandı, Firdevs ikinci oldu. Yetti gari popstar demeyin sakın. Türkiye bununla yatıyor, bununla kalkıyordu. Burun ameliyatı olan Bayhan, final gecesine hastane yatağından canlı yayınla katıldı. Seninle olmak var ya şarkısını okudu. O gece açık olan her 100 televizyonun 61'inde popstar vardı. Ve gene o gece belki de popstar kahrından Anadolu rock efsanesi Cem Karaca kalpten gitti. Başbakanımız Güney Kore'de Hyundai fabrikasını gezdi. Hyundai CEO'su gelmişken size otomobil hediye etmek isteriz deyince limuzin olsun dedi. Bir iş adamının 4400 ton mısır ithal ettiği öne sürüldü. Kim acaba diye kurcaladılar. Maliye Bakanımızın oğlu çıktı. Bu rakam Türkiye'nin bir senelik ihtiyacı kadardı. İthalat Ağustos'ta gerçekleşmişti. Tesadüfe bakın ki bir ay sonra mısır ithalatının gümrük vergisi %35'ten %70'e çıkarılmıştı. Sıkıyorsa başkası getirsindi yani. Maliye Bakanımız durumu gayet makul izah etti. Oğlunun tavukları olduğunu, mısırları tavuklarına yem olarak getirdiğini söyledi. Dışişleri Bakanımızın eşi Hayrünisa Hanım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı türban davasını geri çekti. Eşi başbakanken, şimdi çekersem makam mevki için çekti demezler mi demişti. Bu sefer eşim Dışişleri Bakanı olunca hem davacı hem davalı konumuna düştüm, o yüzden geri çektim diyordu. Geri çekmediğinde yakışanı yaptı denilerek alkışlanmıştı. Geri çektiğinde yakışanı yaptı denilerek alkışlandı. Sonradan gene dava açsa eminim yakışanı yaptı deyip alkışlarlardı. APO'ya askerlik celbi geldi. Prosedür gereği Halfeti Askerlik Şubesi'nden Bursa Savcılığı'na gönderilen resmi yazıda asker kaçağı olan APO'nun tahliye edilmesi halinde serbest bırakılmayıp askere alınması istendi. APO'nun serbest bırakılması mı? Herkes gülmüştü. 10 sene sonra bu ihtimalin ciddiye bineceğini kimse tahmin edemezdi. Batman'da mayın patladı, iki şehit vardı. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Derneği'nin İstanbul Yakacık Locası'na canlı bomba saldırısı oldu. Bir terörist ve bir garson öldü. Bir teröristin kolu koptu, kurtuldu. Kahrolsun İsrail sloganı atıyordu. İsrail o hafta Hamas'ın manevi lideri Şeyh Yasin'i Gazze'de helikopterden fırlatılan füzeyle öldürdü. Şeyh Yasin, çocukken geçirdiği kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkumdu. Tayyip Erdoğan, İsrail'e terörist demeye getirdi. Vücudu tutmayan insanı roketle yok ediyorsunuz. Bunu terörün hangi tanımı içine sokacağımızı ayrıca belirlememiz lazım, dedi. Dünyanın terörist kabul ettiği Hamas, başbakan için hassas mevzuydu. Gönlündeki yeri farklıydı. ABD'de yaşayan Fethullah Gülen ise pek öyle düşünmüyordu. Zaman gazetesine konuştu. Dünyada en nefret ettiğim insanlardan bir tanesi Bin Laden'dir. Müslümanlığın çehresini kirletmiştir. Türkiye'de onun gibi düşünen insanlar varsa onlar da canavarlığa kilitlenmiş insanlardır diyordu. 28 Mart 2004. Yerel seçim yapıldı. AKP açık farkla kazandı. 81 şehrin 57'sinde belediyeyi almıştı. Liberal adayları vitrine çıkarmış, CHP'nin kalesi bilinen Antalya, Gaziantep, Hatay ve Tekirdağ bile yıkmıştı. Seçim öncesinde en hararetli tartışma CHP lideriyle alakalıydı. Yandaş medya, Deniz Baykal'ın Mersin Belediyesi'nden rüşvet aldığını iddia etmiş, günlerce manşet yapmıştı. Hatta kanıt olarak Pentagon'a ait olduğu öne sürülen bir belge yayımlanmıştı. Pentagon bile söylüyorsa doğrudur deniyordu. CHP'nin oyları eriyordu. ABD'den çıt çıkmıyordu. Seçim bitti, iş bitti. ABD Büyükelçiliği söz konusu belgenin düzmece olduğunu açıkladı. Genelkurmay 2. Başkanı İlker Başbuğ ABD'ye gitmişti. Döner dönmez basın toplantısı yaptı. Bazı çevreler ılımlı İslam diye kavramlar üretiyor. Hem laik devlet hem ılımlı İslam olmaz. Türkiye böyle kuruldu, böyle devam edecek dedi. Washington-Ankara hattında bir şeyler oluyordu. Harp akademilerinde konferans veren Cumhurbaşkanı Sezer ise lafı hiç eğip bükmüyor, tarihe not düşüyordu. Büyük Orta Doğu projesinin ülkemizi etkileyebilecek risklerine karşı uyarıda bulunuyorum. Laik Türkiye'ye İslam Cumhuriyeti tanımlaması getirmek, ılımlı İslam gibi anlamsız modelleri bilinçaltında benimsetmeye çalışmak kabul edilemez, daha açık söylemiyle irticadır. TBMM Başkanı Arınç, adeta türban savaşçısı haline gelmişti. 23 Nisan davetiyesinde eşinizin adı neden yok diye soran gazeteciye, bunun karşılığı şeyini şey ettiğimin şeyidir cevabını verdi. TRT canlı yayını kesti. Anadolu Ajansı bu sözleri servise koymadı. Devletin basınında sansür başlamıştı. Gabar Dağı'nda 3 şehit vardı. Onu da özel sektörün basını sansürledi. Aman diyeyim, ekonomik gidişat gölgelenmesindi. Devlet İstatistik Enstitüsü tarihinde ilk defa yaşam memnuniyeti araştırması yaptı. Ahali çok mutlu çıktı. Başbakan Japonya'daydı. Geleneksel seremonide ikram edilen çayı içti. Çok acı, bir daha içmem dedi. Efendim şeker koymamışsınız denilince kıtlama mı içiliyor diye sordu. THY'nin Pekin'den İstanbul'a gelen uçağında sincap paniği yaşandı. Çünkü kargoda bulunan sincap yavruları kafesten kaçmıştı. Yolcular indirildi. Tek tek yakalanamayacağı için ...2800 kilo haşere gazı sıkıldı. Aslına bakarsanız Çin istilasının boyutlarını gösteriyordu. İğneden ipliğe her şey gibi memlekete sincap bile Çin'den gelmeye başlamıştı. Çin demişken pirinç ithalatına onay çıktı. Maliye Bakanımız şimdilik 377 adet kamu malını sattıklarını belirtip, sat Allah sat gidiyor derken, Nadire İçkale önderliğindeki sosyetik hanımların ilk kafilesi umreye gidiyordu. İndirim ayı Nisan'ı bekleyerek 10'ar bin dolar ödemek yerine 5'er bin dolara sevaba girmişlerdi. Aynı gün MÜSİAD Başkanı, biz senelerdir siyasetçilerin takıyıya yaptığını zannediyorduk. Meğer en büyük takıyacı iş alemiymiş dedi. Sosyetik umreciler İstanbul'a dönüşlerinde free shop'tan viski alırken yakalandı. Kuzey Kıbrıs'ta Yes be annem mitingi yapıldı. Rum zulmünü unutmayan yaşlılar hayırcıydı. TÜSİAD, MÜSİAD, TÜGİAD, TESEV, TİM, TİSK, TÜRSAP, TZOP, TOP. Sanki bizim memleketin bütün sorunları halledilmiş gibi gazetelere sayfa sayfa ilanlar veriyor, Kıbrıs'taki referandumda evet oyu kullanılmasını istiyordu. Sandığa gidildi. Türk tarafı KKTC'nin kapatılmasına, Rumlarla birleşilmesine %65 evet derken, Rum tarafı %75 hayır dedi. En muhteşem özeti, Ecevit'le birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'na imza atan Mücahit Erbakan yaptı. Allah'a şükür, Kıbrıs Rumlar sayesinde Yunan adası olmaktan kurtuldu dedi. Yes be annemciler morarmıştı. Planı hazırlayan BM Genel Sekreteri Annan'a hitaben, Annan güzel mi diyenler haklı çıkmıştı. Çünkü Avrupa Birliği ve ABD referandumdan önce Rumlar hayır dese bile Türk tarafını AB'ye alırız, evet derseniz ambargoyu kaldırırız diyordu. Bizim başbakan da win-win yani kazan-kazan vaat ediyordu. Neticede gördük win-win'i. Referandumdan bir hafta sonra Rumlar AB'ye girdi. Bu kitabın yazıldığı 2013 senesinde Türk tarafına ambargo hala duruyordu. Üstelik AKP'nin el bebek gül bebek tuttuğu bu yes be annemciler pek yakında AKP karşıtı mitinglere başlayacak, hatta hastir pankartı açacaktı. KKTC gazetelerinde "Atma Recep, sen kimsin be adam, sömürgeci, özür dile" manşetleri bile atılacaktı. Türkiye'deki denktaşçılara neredeyse ırkçı, faşist demeye getiren Tayyip Erdoğan'ın yes be annemcilerden alacağı karşılık işte bu olacaktı. Kıbrıs'ta referandumu 24 Nisan'da yapmıştık. Aynı gün Kanada 24 Nisan Ermeni soykırımını anma günü ilan etti. Watergate skandalını ortaya çıkararak Başkan Nixon'ın devrilmesine sebep olan Amerikalı gazeteci Bob Woodward, Irak Savaşı'nı anlattığı kitabını piyasaya sürdü. Adı Saldırı Planı'ydı. Bizimle alakalı bölüm enteresandı. CIA ajanları savaş öncesinde Türkiye üzerinden şakır şakır Kuzey Irak'a geçmiş, peşmergeleri organize etmek için kafamıza çuval geçirilen Süleymaniye'de üs kurmuştu. Üssün kod adı, yeşil badanalı duvarları nedeniyle Antep fıstığıydı. Kitapla aynı hafta Amerikan askerlerinin Ebu Garip cezaevinde esir Iraklıların kafasına işerken fotoğrafları piyasaya çıktı. Hükümetimizden gık çıkmadı. Fenerbahçe şampiyon oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, kendisi gibi hasta Fenerbahçeli olan 1. Ordu Komutanı Yaşar Büyükanıt'a sürpriz yaptı. Mayın arama gemisi TCG Amasra'yı sarı lacivert dumanlar çıkartarak denize indirdi. Silahlı kuvvetler lay lay lomdu. Hakkari'de mayın patladı, 2 şehit vardı. Türkiye geçen sene kazandığı Eurovizyon'a ev sahipliği yaptı. Athena ile 4. olduk. 2 gün sonra ülkemizi 1983'te opera ile temsil eden ve 0 puan aldığı için her Eurovizyon döneminde yıkıcı şekilde alay konusu edilen Çetin Alp kalp krizi geçirdi, vefat etti. Bu kadar dayanabilmişti. 19 Mayıs'ta tarihte bir ilk yaşandı. İstanbul Beylikdüzü'nde ana caddelerdeki direklere hoparlör takıldı. Sabah namazından itibaren 5 vakit ezan yayınına başlandı. AKP'li belediye başkanı, "Biz yayınlamıyoruz, cami dernekleri yayınlıyor, biz sadece direklerin dikilmesine yardımcı olduk" dedi. 19 Mayıs geçti, ertesi gün yayın kesildi. Başbakanımızın basın müşaviri öz eleştiri yapıp, "Gençliğimde Saint Antoine Kilisesi'nin papazıyla tokalaşınca elimi yıkamıştım, o kadar balta kesmemiş dönemlerim oldu" derken, başbakanımız devamlı Rixos otellerinde tatil yapıyor, herkes Rixos'un patronu Fettah Tamince'nin kim olduğunu merak ediyordu. Çıktı kendi kendini anlattı. "Hanutçuluktan servet kazandım, Kürt'üm, Türklüğümle gurur duyuyorum, Atatürk'e sevgim her gün artıyor, Fethullah Hoca benim için idoldür" dedi. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. yerine özel yetkili mahkemeler getirildi. İlerleyen sayfalarda tek tek okuyacağız ama kabaca özetlemek gerekirse, özel yetkili mahkemelerin baktığı ve hukuki açıdan tartışılmayan tek bir dava bile olmayacaktı. Ankara'da konuşan İngiltere Prensi Andrew, reformlar konusunda cesur olmamız gerektiğini söyledi. İngiliz vatandaşı Maliye Bakanı getirecek kadar cesur reformlar yapacağımızı herhalde İngiltere Prensi bile tahmin edemezdi. Başbakanımız Oxford'a konferansa davet edildi. Kendisini konuklara tanıtan Türkoloji Bölümü Başkanı İngiliz Profesör, Tayyip Erdoğan futbola devam etseydi David Beckham bile eline su dökemezdi dedi. Düşün Gary, İngilizlerin AKP sevgisi müthişti. 10 senedir hapiste bulunan DEP eski milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak, AB'ye uyum çerçevesinde tahliye edildi. Çıkar çıkmaz AB büyükelçileriyle buluştular, yemek yediler. Adres idealdi, Washington restorandı. CNN Türk açılım yaptı. İlk Kürtçe müzik klibini yayınladı. Kardeş Türkülerin şarkısıydı. Mirkut Tokmak'tı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 49.